Ayrım 10 ama 299. gece olunca demiş ki, bunun dörtgen şeklinde sağlam duvarlarla çevrili ve iki kanatlı büyük bir abanoz kapısı bulunan bir saray olduğunu algıladık. Bu kapı açık olduğundan ve hiçbir kapıcı tarafından korunmadığından içeri dalıp düz ayak bir avludan geniş bir salona girdik. Bu salonda eşya olarak sadece alışılmadık büyüklükte mutfak gereçleri ve ölçülemez uzunlukta şişler vardı. Tabanda halı yerine bazıları beyazlamış, bazıları henüz taze kemik yığınları vardı. İçeride burunlarımızın dayanamayacağı kadar kötü bir koku hüküm sürüyordu. Ama yorgunluktan ve korkudan tükenmiş olduğumuz için boylu boyunca yerlere serildik ve derin bir uykuya daldık. Güneşin daha yeni battığı bir sırada bir gök gürültüsü sesi bizi ansızın uyandırdı. Ve yüzü kara, boyu bir hurma ağacı kadar yüksek, tüm kara maymunlar bir araya gelse onun kadar korkutucu olamayacak kadar görünüşü müthiş bir adamın tavandan inerek önümüzde durduğunu gördük. Gözleri iki tutuşmuş odun parçasının yanar tarafı gibi kırmızı, ön dişleri bir yaban domuzununki gibi uzun ve ileri fırlamış, ağzı bir kuyunun ağzı kadar geniş, dudakları göğsüne kadar uzamış, kulakları fil kulağı gibi omuzlarına kadar yayılan irkiticilikte, eğri parmak tırnakları aslan pençesi gibiydi. Bu manzarayı görünce ilkin dehşetten irkildik. Sonra ölü gibi kas katı kaldık. O ise duvara dayalı bir kanepeye yaklaşıp oturdu ve oradan gözlerini dikerek bizi birer birer incelemeye koyuldu. Bunu izleyerek bize doğru ilerleyip tüm öteki tacirlere yeğleyerek bana elini uzattı. Ve beni küçük bir kumaş paketi gibi ensemin derisinden yakaladı. Bir kasabın bir koyunun başını yoklaması gibi yoklayarak beni kendine doğru, sonra da her yana doğru çevirdi. Ama herhalde korkudan çökmüş ve gezi yorgunlukları ve dertlerle bedenimin yağı erimiş olduğundan beni pek dişine uygun bulmamış olacak ki beni yere savurduktan sonra en yakınımda bulunan bir diğer yoldaşımı yakaladı. Beni incelediği gibi onu da yokladı. Sonra onu da itip bir diğerini eline aldı. Böylece birbiri ardından bütün tacirleri yokladı, sonunda gemi kaptanına sıra geldi. Kaptan yağlı ve adeleli biriydi ve tüm gemi adamlarının hepsinden daha tıkız yapılı ve sağlıklıydı. Böyle olunca da korkunç dev gözlerini ona dikti. Boynunu ayağıyla bastırdı ve tek bir hareketle kırıverdi. Eline sözünü ettiğimiz uzun şişlerden birini alarak kaptanın ağzından sokup kıçından çıkardı. Salonda bulunan fırında büyük bir odun ateşi yakıp şişe geçirilmiş kaptanı ateşin ortasına yerleştirdi ve pişinceye kadar ağır ağır ateşte çevirdi. Sonra onu ateşten çekti, sonra da tırnaklarını kullanarak tıpkı bir pirinç gibi parçalara ayırdı. Bu iş bitince göz açıp kapayasıya kadar geçen bir sürede bütün parçaları yuttu. Bunu izleyerek kemikleri emip iliklerini boşalttı ve geri kalanı salondaki yığının ortasına fırlattı. Yemesi bitince korkunç dev sindirim için gidip sıranın üzerine uzandı. Tıpkı boğazlanmış bir öküz ya da anırmaya kışkırtılmış bir eşek gibi sesler vererek horlamaya başladı. Ve böylece sabaha kadar uyudu. O zaman onun yerinden kalktığını ve bizi korkudan donmuşa döndürerek geldiği gibi çekip gittiğini gördük. Onun gözden kaybolduğundan emin olunca bütün gece sürdürdüğümüz suskunluktan çıktık ve birbirimize düşüncelerimizi açıklayıp bizi bekleyen bahtı düşünerek ağlayıp inledik. Ve birbirimize kederlenerek keşke denizde boğulsak ya da maymunlar tarafından parçalansaydık da şişte kızartılmasaydık. Vallahi böylesi bir ölüm kadar korkunç bir ölüm yoktur. Ama elimizden ne gelir? Tanrı'nın istediği yerine getirilmelidir. Ve tüm güçleri elinde bulunduran Tanrı'dan başka başvuracak kimsemiz yoktur dedik. O binadan çıktık ve bütün gün adanın her yanında korunabileceğimiz bir yer arayarak aylak aylak dolaştık durduk ama boşuna. Çünkü bu adanın toprağı dümdüzdü ve arandığımız zaman korunabileceğimiz ne bir mağara ne de başka bir yer vardı. Böylece akşam olunca saraya sığınmanın az daha ihtiyatlı olacağını anladık. Ama oraya henüz ulaşmamıştık ki bir gök gürültüsü sesiyle korkunç kara adam çıka geldi. Ve yoklayıp değerlendirdikten sonra arkadaşım tacirlerden birini aldı ve acele şişe geçirdikten sonra kızartıp midesine indirdi. Sonra gidip sıraya uzandı ve hayvansı homurtularla sabaha kadar uyudu. Ve sabahleyin sanki bizi görmüyormuş gibi artık bizimle ilgilenmeksizin çekti gitti. O gidince bu hazin durumumuz üzerinde düşünecek zamanımız olduğundan her bir ağızdan kızartılıp yutulmaktansa gidip kendimizi denize atalım boğulalım. Çünkü böylesi ölüm çok korkunç diye haykırdık. Bu tasarıyı uygulamaya hazırlanırken içimizden biri ayağa kalkarak Beni dinleyin arkadaşlar. Bizi tüketmeden bu kara herifi öldürmek daha doğru olmaz mı? Dedi. O zaman ben sıram gelince parmağımı kaldırarak beni dinleyin arkadaşlar. Kara adamı gerçekten öldürmeye karar verdiğimizde önce kıyılarda bol bol görülen ağaçlardan keseceğimiz odunlarla kendimize bir sal yapmamız gerekir. Bununla Müslümanları yiyen barbar yaratıktan kurtulduktan sonra bu lanetli adadan kaçabiliriz. Böylece bir başka adaya çıkarak orada talihin bir lütfu olarak bizi ülkemize götürecek bir gemi gelmesini bekleriz. Her durumda eğer sal batacak olur da boğulursak kızartılmaktan kurtulur ve kendimizi kendi irademizle öldürerek pek kötü bir işte yapmış olmayız. Ölümümüz bir kurban edilme olayı olur ve kıyamet gününde göz önünde tutulur. Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görerek yavaşça susmuş. Ama 300. gece olunca demiş ki, ölümümüz bir kurban edilme olayı olur ve kıyamet gününde göz önünde bulundurulur dedim. Bunun üzerine bütün tacirler, vallahi bu harika bir fikirdir ve uygulanması akıllıca bir davranış olur diye haykırdılar. Hemen kıyıya gittik ve söz konusu salı yaptık. Üzerine de meyve ve yenilebilecek ot türü gıdalar koyduk. Sonra saraya dönüp titreyerek kara adamın gelişini bekledik. Bir gök gürültüsü kopararak geldi. Sanki kudurmuş bir köpeğin içeri daldığını gördüğümüzü sandık. Yine de ses çıkarmadan onu içimizden en yağlı ve en sağlıklı arkadaşlarımızdan birini yoklayıp seçmesine katlanmak zorunda kaldık. Ama korkunç yaratık uyuyunca ve gök gürler gibi horuldamaya başlayınca bundan onu bir daha zarar vermeyecek hale getirmek üzere yararlandık. Bu maksatla iki uzun şiş alarak bunları kor haline gelinceye kadar ateş üzerinde tuttuk. Sonra ağır olduğu için her birinin soğuk ucunu birkaçımız ellerimizle iyice kavradık. O zaman yavaşça yaklaşarak hep birlikte ve aynı zamanda iki şişi uyuyan kara adamın gözlerine soktuk ve kesinlikle kör oluncaya kadar bütün gücümüzle üzerine bastırdık. Müthiş bir acı duymuş olmalı ki kopardığı korkunç feryadın etkisiyle oldukça uzak bir yerde toprağa yuvarlandık. Yattığı yerden fırlayarak artık görmeksizin ellerini boşluğa uzatıp bağırıp her yana koşuşarak içimizden birilerini yakalamaya çalıştı. Ama ondan sakınacak kadar zaman bulduk. Kendimizi karın üzeri yere atarak her defasında ellerini boşa çıkaracak şekilde sağa sola saçıldık. Böylece başarı sağlayamayacağını anlayarak el yordamıyla kapıyı buldu ve korkunç haykırışlar kopararak dışarı çıktı. O zaman biz kör demin duyduğu acıdan ölüp gideceğine inanarak birbirimizi yatıştırmaya çalıştık ve ağır ağır denize doğru ilerledik. Salı biraz daha iyi düzenledik ve üzerine yerleştik. Onu kıyıdan çözdük. Uzaklaşmak üzere kürek çekmeye başlamıştık ki o korkunç kör devin ondan daha korkunç ve nefret uyandıran dişi bir devle birlikte bize doğru koşmakta olduğunu gördük. Kıyıya gelip bizi uzaklaşırken görmekle korku uyandıran feryatlar kopardılar. Sonra her biri eline iri kayalar alarak bunları salın üzerine fırlatıp bizi öldürmek istedi. Sonunda attıkları taşlarla isabet sağlayıp iki kişi dışında tüm arkadaşların boğulmasında başarı gösterdiler. Ve biz üçümüz onların fırlattıkları kayaların menzili dışında kalacak kadar oradan uzaklaşabildik. Çabucak denizin ortalık yerine ulaştık. Orada bizi fırtına yakaladı ve rüzgar bizi neredeyse yakalanıp şişte kızartılarak can vereceğimiz ilk adadan iki günlük uzaklıkta bulunan başka bir adaya doğru sürükledi. Orada bizi ölümden kurtaracak olan meyveler bulduk. Sonra da gecenin ilerlemiş bir saatine ulaşmış bulunduğumuzdan büyük bir ağaca tırmanarak geceyi orada geçirdik. Sabahleyin uyandığımızda şaşkın gözlerimize takılan ilk şey sığındığımız ağaç kadar iri ve müthiş bir yılan oldu. Ağzını bir fırın gibi açarak alev saçan gözleriyle bize bakıyordu. Birdenbire yılan uzanarak başını ağacın tepesindeki bizim bulunduğumuz yerle bir düzeye getirdi. İki arkadaşımdan birini yakalayarak onu omuzlarına kadar sonra ikinci bir yutkunmayla tamamen yuttu. Ve hemen bahtsız arkadaşımızın bizi korku ve acı içinde bitkin bırakarak kemiklerinin ağaçta inen yılanın karnında çatırdadığını duyduk. Kara yüzlü adamın şişinden kurtulmuş olmanın sevinci şimdiye kadar uğradığımız tüm felaketlerden en ağırına düşmenin korkusuna dönüşmüştü. Allah'tan gayrı sığınacak varlık yoktur diyerek düşünmeye başladık. Yine de ağaçtan inerek yemek için meyve toplayacak gücü kendimizde bulabildik. Susuzluğumuzu da çayın suyuyla giderdik. Sonra adayı sığınmak için bir önceki gece bindiğimiz ağaçtan daha korunaklı bir yer aramak üzere dolaştık. Sonunda bizi yeterince koruyacak gibi görünen çok yüksek bir ağaç bulduk. Gece olunca oraya tırmandık ve rahat bir nefes almak üzere yerleştiğimiz bir sırada bir ıslık sesi ve kırılan dallarla uyandık. Kaçmaya fırsat bulamadan yılan, benden aşağıdaki bir dalda yerleşmiş bulunan arkadaşımı yakaladı ve tek bir yutkunmayla gövdesinin dörtte üçünü yuttu. Sonra kemiklerini kırmak için ağaca sıkı sıkıya sarılarak son arkadaşımın geri kalan bölümünü de yuttu. Ve beni korkudan ölü gibi bırakarak çekip gitti. Ben ağacın üzerinde sabaha kadar kıpırdamaksızın kaldım. Ve ancak o zaman ağaçtan inmeye karar verdim. İlk işim birbirinden müthiş korkularla dolu sefil yaşamımı bitirmek, kendimi denize atmak üzere yola çıkmak oldu. Ama yarı yolda durdum. Çünkü can çok değerli olduğundan içim buna razı olmuyordu. Ve o sırada aklıma sağlığımı borçlu olduğum bir fikir geldi. İşe gidip odun aramakla başladım. Bunlardan epeyce sağlayınca uzun bir tanesini tabanlarım boyunca iki ayağıma, sonra bir başkasını sol böğrüme, birisini sağ böğrüme, bir dördüncüsünü de karnımın üzerine bağladım. Böylece birçok odun parçasıyla her yandan kendime bir duvar örerek, ne yandan saldırırsa saldırsın yılana karşı kendimi korumaya almış oldum. Bu işi bitirince toprağa uzandım ve bahtın bana sakladığı sonucu görmek üzere beklemeye başladım. Akşam olunca yılan gelmekte gecikmedi. Beni görür görmez üzerime atılıp beni gövdesine indirmek istedi. Ama odun parçaları buna engel oldu. Bunun üzerine en yanaşılabilir yerimden beni yakalamak için yöremde dönüp dolaşmaya başladı. Ama tüm gayretlerine karşın her yandan yaklaşıp çekiştirdiği halde bunda başarı sağlayamadı. Ve bütün geceyi beni heyecanlara boğarak orada geçirdi. Ve ben kendimi her an ölecek gibi duyumsayıp onun pis kokulu soluğunu yüzümde hissettim. Sonunda gün doğarken beni oracıkta bırakarak bana karşı hiddet dolu kudurganlığın ve öfkenin son sınırında çekip gitti. Onun gerçekten uzaklaşmış bulunduğundan emin olunca, anlatısının burasında Şehrazat gün doğduğunu görerek yavaşça susmuş. Ama 301. gece olunca demiş ki, onun gerçekten uzaklaşmış bulunduğundan emin olunca elimi uzatıp beni odun parçalarına bağlayan bağlardan kurtuldum. Ama o denli bitkindim ki parmağımı kımıldatacak gücü kendimde bulamadım. Ve bir süre öylece kaldıktan sonra bana yeniden yaşam kazandıracak gücü bulduğumdan ümidimi kestim. Ama sonunda ayağa kalktım ve yavaş yavaş yürüyerek ada boyunca dolaştım durdum. Deniz kıyısına henüz ulaşmıştım ki uzaklardan pupa yelken bütün hızıyla geçmekte olan bir gemi gördüm. Bunu görünce elimi kolumu oynatarak bir çılgın gibi haykırmaya başladım. Sonra sarığımın tülbentini çözüp uzun bir ağaç dalına bağlayıp gemidekilerin görmesi için sallamaya başladım. Talih bütün bu çabalarımın boşuna çıkmasını istememiş olacak ki geminin adaya yönelip kıyıya yaklaşmaya başladığını gördüm. Ve biraz sonra kaptanla adamları tarafından alınıp götürüldüm. Bir kez geminin bordasına çıkınca bana giysiler verip çıplaklığımı örtmemi sağladılar. Çünkü üzerimdeki giysiler parçalanmıştı. Sonra bana yiyecek bir şeyler verdiler. Geçmiş yoksunluklarımdan dolayı epeyce acıkmış olduğumdan bunları büyük bir iştahla yedim. Ama ruhumu asıl ferahlatan şey, doyuncaya kadar içtiğim çok taze ve lezzetli olan suyu bulmam oldu. Böylece yüreğim yatıştı ve ruhum huzur buldu. Ve sonunda bitkin bedenimin sağlığa kavuştuğunu duyumsadım. İki gözümle ölümü gördükten sonra yeniden yaşama kavuştuğum ve çektiğim üzüntülerden kurtulduğum için Tanrı'ya şükürler ettim. Böylece çok geçmeden tüm heyecanlarımdan ve yorgunluklarımdan sıyrılmakta gecikmedim. Öylesine ki bütün bu belalı olayları rüyada görmüş olabileceğime inanmaya başladım. Gemi yolculuğumuz çok iyi geçti. Allah'ın izniyle rüzgar bizim için her zaman uygun esti ve bizi mutlulukla Salahat adlı bir adanın kıyısına sürükledi. Orada demir attık ve kaptan tacirlerin limana çıkmaları ve kendi işleriyle uğraşmalarına izin verdi. Yolcular karaya çıkınca satacak ya da değişecek malım olmadığından dışarı çıkmayıp geminin bordasında yalnız başıma dolaşırken kaptan yanıma yaklaştı ve bana "Bak sana ne diyeceğim. Sen garip ve fakir bir adamsın ve yaşamında ne çok felaketlerle karşılaştığını bize anlattın. Bundan dolayı sana bir iyilik yapmak ve yurduna dönmek için yardım etmek istiyorum. Böylece ileride bunun senin için bir sevinç kaynağı olmasını ve beni hayırlı yad etmeni dilemekteyim," dedi. Ben de "Kuşkusuz ey kaptan, bundan dolayı sana minnettarım," dedim. O da bana "Bil ki bu gemiyle birkaç yıl önce yaptığım bir yolculukta yolculardan biri kıyısına yaklaştığımız bir adada kaybolmuştu. O zamandan beri kendisinden hiçbir haber alamadık. Bundan dolayı öldü mü yoksa hala yaşıyor mu bilemiyoruz. Bu yolcunun gemide bıraktığı mallar ambarda duruyor. Benim bir fikrim var. Bunları sana vereyim. Simsarlık ücreti olarak belli bir yüzde almak kaydıyla onları bu adada sat. Malların bedelini Bağdat'a dönünce götürür ailesine ya da sağ salim kente dönmüşse kendisine veririm dedi. Ben de işitip itaat ettim efendim. Sana da namusluca bir kazanç sağlamama aracı olduğun için teşekkürler ederim diye yanıtladım. Bunun üzerine kaptan tayfalara malları ambardan çıkarıp kıyıya indirmelerini buyurdu. Sonra gemi katibini çağırıp her bir balyanın içindekileri birer birer sayıp kaydetmesini istedi. Katip de bu mallar kime aittir, kimin adıyla kaydetmem gerek diye sordu. Kaptan bu malların sahibi gemici Simbat'tır. Ama sen şimdi bunları fakir yolcu adına kaydet ve de ona adını sor dedi. Kaptanın bu sözleri üzerine kulaklarıma inanamadım ve ama gemici Simbat benim diye haykırdım. Ve dikkatle kaptana bakınca onun beni uyurken adada bırakmış olan ikinci yolculuğumun başlangıcında bindiğim geminin kaptanı olduğunu anladım. Heyecanım da son sınırına ulaştı ve sözlerime ''Ey kaptan beni tanımadın mı? Ben Bağdat halkından gemici Simbat'ım. Hele öykümü bir dinle. Yıllar önce adaya indiğimi ve de geri dönmediğimi hatırla. Orada bir şeyler yedikten sonra nefis bir kaynağın kıyıcığında uyuyakalmıştım. Ve geminin denize epeyce açılmasından sonra uyanabilmiştim. Zaten Elmas Dağı'nın tacirlerinden çoğu beni gördüler ve sana benim gemici Simbat olduğuma tanıklık edebilirler diye sözümü sürdürdüm. Daha bu sözlerimi bitirmeden mallarını almak üzere geminin bordasına çıkan tacirlerden biri yanıma yaklaşarak beni dikkatle inceledi. Ve konuşmam bittiği sırada ellerini yüzüne çarptı ve ''Vallahi Elmas Dağı'nda başıma gelen garip serüvenimi ve bir koyun buduna sarılmış olarak rıh denen kuşun pençelerinden vadiden çıkarılan birisine rastladığımı anlattığım zaman bana inanmamış olan sizler. İşte bakın o adam şurada karşınızda. O güzel elmasları bana armağan eden cömert gemici Simbat işte budur.'' diye haykırdı. Ve bu tarzda konuşarak adam bana yitirip yeniden bulduğu bir kardeşine sarılır gibi sarıldı. Bunun üzerine geminin kaptanı beni bir an süzerek birdenbire gemici Simbat olduğumu anladı. Ve sanki kendi evladına sarılır gibi bana sarıldı. Ve beni hala yaşamakta olduğumdan dolayı kutladı ve bana ''Vallahi efendim senin öykün çok şaşırtıcı ve serüvenin görülüp işitilmedik bir şey. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki bizi yeniden birleştirdi ve seni de mal varlığına kavuşturdu.'' dedi. Sonra benim gemideki yüklerimi bu kez tüm kârı bana ait olmak üzere satmam için karaya çıkarttı. Ve gerçekten bunların satışından elde ettiğim kâr çok büyük oldu. Ve zamanın bana o güne kadar yitirmiş olduğu zararımı giderdi. Bunu izleyerek Salat Adası'nı terk ettik. Ve oradan da aynı şekilde mal satıp yeni mallar aldığımız Sint ülkelerine ulaştık. Bu uzak denizlerde size ayrıntılarıyla anlatamayacağım birçok şaşırtıcı şey ve sayısız mucizevi olay gördüm. Öteki şeyler arasında bir inek büyüklüğünde bir balık, yine eşeğe benzer başka bir balık gördüm. Denizdeki sedeften doğan, yavruları su yüzünde yaşayan ve asla karada uçmayan bir de kuş gördüm. Bunu izleyerek Tanrı'nın izniyle yolculuğumuzu sürdürdük ve Basra'ya ulaşarak orada birkaç gün kaldık. Ve sonunda Bağdat'a döndük. O zaman oturduğum sokağa doğru yöneldim. Anamı, babamı, dostlarımı ve eski arkadaşlarımı selamladım. Dullara ve yetimlere büyük sadakalar verdim. Gerçekten getirdiğim malları satarak ve eskisinden de büyük bir servet yaparak geri dönmüştüm. Ama yarın eğer Tanrı isterse size işitmiş olduğunuz ilk üç yolculuğumu ilgi çekiciliği bakımından geçen dördüncü yolculuğumun öyküsünü anlatacağım demiş. Bunu izleyerek gemici Simbat daha önceki günlerde olduğu gibi ertesi günde gelmesini dileyerek Hamal Simbat'a 100 altın verdirmiş. Hamal Simbat itaatte kusur etmemiş ve ertesi gün gelip yemek yedikten sonra gemici Simbat'ın anlattıklarını dinlemiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. 10. ayrımın sonu, sayfa 103.